Yeni bir podcast yayınından herkese selamlar. Ben İlker Şimşekcan. Bugün sizlere Önay Sözer'in 2019 yılında Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkan Sanat, Görünendeki Görünmeyen isimli kitabından bir bölüm okuyacağım. Herkese şimdiden keyifli dinlemeler. Bir Gölge Estetiğine Doğru. Japon yazarı Junichiro Tanizaki, Gölge Övgü adlı denemesinde Japon geçmişine, gelenek ve mimarisine, sanata ve çevreye çağdaş ve yapmacıksız bir duyarlılıkla eğilir. Yazar batıda Avrupa'da gelişen sanatları gölgeye az değer vermeleri ve kontürü abartmaları yönünden eleştirerek gölgeyi ön plana çıkaran bir doğu ve Japon estetiğinin temellerini araştırmaya yönelir. Tanizaki'nin bu eleştirisinin ne kadar haklı olduğunu burada tartışacak değilim. Bu yazının ikinci bölümünde Batı estetiğinin temelinde bulunan metafiziğin ışık metaforunu sıkça kullanan bir düşünme biçimine sahip olduğunu göstermeye çalıştım. Bir anlamda Nietzsche bile bu düşünme tarzının dışına çıkmıyor. Beri yandan Tanizaki'nin esin kaynaklarının bazılarının da batılı olduğunu göz ardı etmemeli. Ama onun yazarlarının Poe ve Baudelaire gibi karanlığın prensleri olması da ilginç. Tanizaki'nin yazısının asıl değeri Japon sanat yapıtlarına, mimarisine, kadın estetiğine değin, gölgelerin yarı aydınlığına bakmasındaki başarısında ortaya çıkıyor. Şöyle diyor yazar. Bir güzelliğin nesnelerin kendisinde değil, yarı karanlıkta nesnelerin arasında oluşan gölge oyunlarında aranmasından yanayız. Karanlıkta parlayan ama gün ışığında mücevher olarak her türlü albenisini yitiren fosforlu bir taş gibi. Sanıyorum ki gölge etkisi olmadan güzellikte olmaz. Yazara göre Batılıların doğunun gizi dedikleri şey, yani yadırgatıcı sessizlik, ancak gölgenin büyü gücüyle anlaşılabilir. Japonya'nın ataları mimariyi, iç alanları, boş uzamı öylesine gölgelerle dolduracak biçimler yapmışlardır ki, bunun yerini hiçbir duvar resmi ya da dekorasyon tutmamaktadır. Tanizaki'nin gölgeyle ilgili bütün açıklama ve betimlemeleri, gerçekten Batı'nın alışılmış sanat yapıtlarındaki çok ayrı bir sanat dünyası içinde olduğumuz izlenimini veriyor. Ancak yine de okurun dikkatinden kaçmayacak olan bir nokta, yazarın doğuyu Japonya ve gelenekleriyle özdeşleştirmesi, bu arada Çin kaynaklı olan hayal oyunundan tamamlılık ya da karşılaştırma adına da olsa hiç gözetmemesidir. Bu ikinci büyük doğu geleneği gölgenin estetiği için belki de başka bir gölge estetiği için yeni ipuçları verebilir. Ben bu konuda son olarak önemli gördüğüm bir yazımın en başında söylediklerimin devamı olacak bir noktaya değinmek istiyorum. Karagöz perdesi üzerindeki devingen hayaller, yukarıda geçersizliği ya da en azından zorluğu gösterilen ışık kaynağı, gölgesi vuran nesne, yüzey ve gölge arasındaki ayrımları bir kez daha sarsmaktadır. Bu da öncelikle Karagöz figürlerinin ışığı yarı geçirmesinden kaynaklanıyor. Şöyle ki yine yarı geçirgen olan Karagöz perdesine baktığımda orada arkadaki ışık kaynağının yansımalarını, renkli Karagöz figürlerini, onların perdeyi vururken bazen bu figürle çakışan, bazen onlardan ayrılarak heybet kazanan gölgelerini boş perde yüzeyinin kendisinde aynı zamanda görüyorum. Burada bütün ayrımlar iç içe örülüyor. Karagöz seyirliği neredeyse mutlak bir seyirliktir. Daima dağılmaya, kaçmaya elverişli olan gölgeler burada bir araya getirilir. Kaçmaları ise onların buluşmalarından ayrılmaz bir hale gelir. İç içe geçer, karmakarışık olurlar. Ama daima birbirlerinden ayrılmak üzere. Nesne yani Karagöz figürü gölgesinin içine girer. Ama hiçbir zaman orada bütünüyle kaybolmaz. Gölgeleriyle ışığın içine yazılırlar. İlk kez burada gölge, yalın bir biçimde gölgesi olduğu şeyden bağımsız olarak etki etmez. O şey tarafından bağımsız olarak etki etmesi sağlanır. Platon'a özgü görünüşler ve hayaller, ışıkla birlikte bir arada temaşa edilir. Bütün Karagöz tekniği, figürle, görüntüyle, gölgenin durmadan açılan ve kapanan ayrımına dayanır. Gunnar Ekelöf'ün tam da bu noktayı ele alan şu şaşırtıcı dizeleriyle bu konuya asıl şimdi bir giriş yapabiliriz. Perdenin yüzeyindeki bu gölge, her zaman komşun senin, dertlenip duran kendi için, pörsümüş göğüsleri ya da kocamış seksi için. Görüntünün üzerindeki bu gölge yine bir başka sensin, yalnız ve genç. Yazımın başında yaptığım ayrımı anımsayalım. Gölge oyununda Pierce'in ikonunun başlıca belirlenimi olarak gördüğü imin gerçek bir nesneyi gereksememesi olgusu tam ve somut bir karşılığı buluyordu. Karagöz oyununun özelliği ise gölgeyle cismini, ya da görüntüyü bir araya koymasıdır. Bu açıdan denilebilir ki Karagöz'ün asıl kavgası Hacivat'la değil kendi gölgesiyledir. Ekelof'un bu noktayı yukarıdaki dizelerde çok özel bir yorumla yakalamış bulunuyor. İlkin gölge bir komşu olarak beliriyor, aynı zamanda Karagöz görüntüsü bir yabancı olmuştur şair için. Kendisini özdeşleştirebileceği tek şey bu görüntünün üzerindeki gölgedir. Çünkü yalnız o, yalnız ve gençtir. Şair Karagöz'ün görüntüsüyle gölgesinin arasındaki kavgasında gölgeyle özdeşleştiği anda gölge, ışık ve perde yüzeyi birbiriyle birleşerek bu şiir uzayını tamamlarlar.